SBS Türkçe ilesiniz.
Polis, Manchester sinagog saldırısındaki şüpheliyi tespit etti. Sydney ve Melbourne'deki protestocular, hükümetin Gazze filosundaki aktivistlere yardım etmesini talep ediyor. Türkiye Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Türkiye tarihinin en yüksek Eylül ayı ihracatının gerçekleştirildiğini açıkladı. İngiliz polisi, Manchester sinagoguna yapılan saldırıdan sorumlu kişinin Suriye kökenli 35 yaşında bir İngiliz vatandaşı olduğuna inandığını belirtti. Sinagoga arabayla girip iki kişiyi bıçakladığı iddia edilen şüpheliyi, olay yerine gelen polis vurarak öldürdü. 30'lu yaşlarda iki erkek ve 60'lı yaşlarda bir kadın olmak üzere diğer 3 şüpheli şu anda gözaltında bulunmakta ve terör eylemini planlama, hazırlama ve kışkırtma şüphesiyle sorgulanmakta. İngiltere'nin kuzeyindeki Manchester şehrinde düzenlenen ölümcül saldırının ardından Birleşik Krallık genelinde sinagoglara ek güvenlik güçleri konuşlandırılacak. Manchester polisi, Yahudi yılının en kutsal gününde düzenlenen terör saldırısında saldırganın sinagogun dışında insanları arabayla çarpıp ardından bıçaklayarak iki kişiyi öldürmesinin ve 4 kişiyi ağır yaralanmasının ardından bu adımı attığını doğruladı. Birleşik Krallık'ta yaşayan Yahudi halkının güvenliğini sağlamak için elinden gelen her şeyi yapacağına söz veren İngiltere Başbakanı Keir Starmer, bunun daha görünür bir polis varlığıyla başlayacağını söylüyor.
I promise you that over the coming days you will see the other Britain. The Britain of compassion, of decency, of love.
Starmer, size söz veriyorum ki önümüzdeki günlerde başka Britanya'yı, şefkatin, nezaketin, sevginin Britanya'sını göreceksiniz diye konuştu. Bir grup protestocu Avustralya hükümetinden İsrail tarafından gözaltına alınan aktivistlere ve Gazze'deki insanlara daha fazla destek verilmesini talep ederek dün gece Melbourne'de toplandı. Swanston Caddesi'nde yürüyüşün ardından yaklaşık 100 kişilik grup Flinders Caddesi istasyonu önündeki konuşmacıları dinledi. Bu eylemi organize eden Filistin için öğrenciler organizatörlerinden biri olan Alec şunları söyledi.
We want to see the government sanction Israel, stop the two-way arms trade, stop providing economic, political and diplomatic support for a state that is carrying out the genocide of the Palestinian people.
Hükümetin İsrail'e yaptırım uygulamasını, iki yönlü silah ticaretini durdurmasını, Filistin halkına karşı soykırım uygulayan bir devlete ekonomik, siyasi ve diplomatik destek sağlamayı bırakmasını istiyoruz diyen Alec, ayrıca evet, aktivistlerin uluslararası hukuka aykırı olarak İsrail hapishanelerinde tutulmaması için mücadele etmek istiyoruz ifadelerini kullandı. Bununla birlikte İsrail'in Gazze'ye insani yardım götüren küresel Sumut filosuna düzenlediği baskınlara İsrail cinnet halinde ifadesiyle tepkisini gösteren Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sumut baskını, Gazze'deki vahşetin, katliamcıların yüzünü bir kez daha tüm dünyaya göstermesini sağlamıştır. Filodaki tüm yolcuların yanındayız değerlendirmesinde bulundu. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ülkesinin petrol tedariği olmadan dünya ekonomisinin kaosa sürükleneceğini söylüyor. Rusya'nın 2022'deki Ukrayna işgalinden bu yana bu ülkeye uygulanan ekonomik yaptırımlar sıklıkla petrol endüstrisini hedef almıştı. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump da geçtiğimiz günlerde Hindistan, Çin ve bazı Avrupa ülkelerini hedef alarak Rus petrolü alımlarını durdurmalarını sağlamaya çalışmıştı. Günde 10 milyon varilden fazla petrol üreten Rusya dünyanın 3. büyük petrol tedarikçisi. Rus kaynakları olmadan Küresel petrol fiyatının varil başına 100 Amerika Birleşik Devletleri dolarının üzerine çıkacağını savunan Putin, bunun dolaylı etkileri olacağını söylüyor.
It is impossible, but if we imagine excluding Russian producers and Russian traders,
Putin, olmaz ama olur. Dünya petrolünün önemli bir bölümünü tedarik eden Rus üreticileri ve Rus tüccarlarını hariç tutarlarsa fiyatlar fırlar. Her şey anında 100 doların üzerine çıkar ifadelerini kullanıyor. Avrupa'nın karma bir savaşla karşı karşıya olduğunu söyleyen Danimarka Başbakanı Mette Frederiksen, Avrupa Birliği'nin Rus insansız hava araçlarına karşı savunmasını güçlendirmek için harekete geçtiğini söyledi. 50'ye yakın lider, insansız hava araçlarını tespit edip etkisiz hale getirmek için sensörler ve silahlar içeren bir insansız hava aracı duvarı geliştirilmesini görüşmek üzere Kopenhag'da bir araya geliyor. Bu gelişme, insansız hava araçlarının Danimarka'yı sarsmasından birkaç gün sonra ve Rusya'nın Polonya, Romanya ve Estonya'ya yani NATO ülkelerine karşı hava sahası ihlalleri yaptığı iddialarının üzerinden birkaç hafta geçmesinin üzerinden gerçekleşiyor. Frederiksen, Avrupa'nın kendini savunabilmesi gerektiğini belirtiyor.
There is a hybrid war going on in Europe right now. It is part of rearming ourselves because when I say rearming Europe, it means also make a more robust.
Şu anda Avrupa'da karma bir savaş yaşanıyor diyen Frederiksen, bu kendimizi yeniden silahlandırmamızın bir parçası. Çünkü Avrupa'yı yeniden silahlandırmak demek, daha güçlü bir Avrupa toplumunu oluşturmak anlamına da geliyor. Elbette siber saldırılara, sabotaj riskine ve insansız hava aracı savunma kapasitelerine odaklanmamız gerektiğini düşünüyorum. Ve bu nedenle dün Avrupa Birliği ile bir tür hava aracı duvarı inşa etmek konusunda görüşmelerimiz olumlu oldu bilgisini paylaşıyor. Kopenhag'daki toplantıda konuşan Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenski ise son olayların Rusya'nın savaşını diğer ülkeleri de dahil edecek kadar tırmandırmaya cesaret ettiğini gösterdiğini belirtiyor.
And when we talk about the drone wall, we are talking about all of Europe, not just on.
İnsansız hava aracı duvarından bahsettiğimizde sadece bir ülkeden değil tüm Avrupa'dan bahsediyoruz diyen Zelenski, Ruslar Polonya'ya insansız hava aracı kullanmaya veya Kuzey Avrupa ülkelerinin hava sahasını ihlal etmeye cesaret ederse bu Batı Avrupa'da da Güney'de de her yerde olabileceği anlamına gelir. İnsansız hava araçlarıyla nasıl başa çıkacağını bilen hızlı ve etkili müdahale ve savunma güçlerine ihtiyacımız var ifadelerini kullanıyor. Fas'ta yaşanan şiddetli protestolarda polisin açtığı ateş sonucu iki kişi hayatını kaybetti. Z kuşağı olarak adlandırılan gösteriler birkaç gün sürdü ve Fas İçişleri Bakanlığı 400'den fazla kişinin tutuklandığını açıkladı. Polis karakoluna girmeye çalışan bir gruba polislerin ateş açtığını söyledi. Halk sağlığı ve eğitim alanında reform talep eden göstericilerden 300'den fazlasının da yaralandığı bildirildi. New South Wales Endüstri İlişkileri Komisyonu'nun eyaletin kamu psikiyatristleri ile hükümet arasındaki ücret anlaşmazlığının ardından bugün kararını açıklaması bekleniyor. Psikiyatristler diğer bölgelere kıyasla daha düşük ücretler ve özel sektörün eyalette personel sıkıntısı yarattığını öne sürerek tek seferlik %25 bir ücret artışı talep etmişlerdi. Ruh sağlığı sisteminin yetersiz finanse edildiğini kabul eden eyalet hükümeti ancak maaş artışını karşılayamayacağını savunuyor. Bağımsız bir destek koordinatörü sistemde yapılacak değişikliklerle ilgili soruşturma başlatırken otizmli çocukların NDIS yani Ulusal Engellilik Sigortası Programı'nın maliyetleri için günah keçisi olarak kullanıldığını söylüyor. Federal hükümet, otizmli ve gelişimsel gecikmeleri olan bazı çocukların NDIS'den çıkarılıp Gelişen Çocuklar adlı ayrı bir yeni programa aktarılmasının harcamaları kontrol altına alacağını ve programın sürdürülebilirliğini sağlayacağını savunmakta. Gelişen Çocuklar programı 2026 ortasından itibaren pratisyen hekimler ve okullar gibi kanallar aracılığıyla erken müdahale ve destek sağlayacak. Türkiye'den haberlere geçiyoruz. AFAD'ın verdiği bilgiye göre dün Tekirdağ'ın Marmara Ereğlisi açıklarında saat öğlen 2.55 sıralarında 5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Yurttaşları paniğe sürükleyen depremin ardından bölgede ard arda depremler devam etti. Depremin yerin 6.7 kilometre derinliğinde meydana geldiği belirlendi. Valilikten yapılan açıklamada İstanbul'da hastanelere ulaşan yaralanma vakası bulunmamaktadır denildi. Eylül ayı dış ticaret verilerini açıklayan Türkiye Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Eylül ayında ihracatın geçen yılın aynı ayına göre %3 artışla 22.6 milyar Amerika Birleşik Devleti dolarına yükseldiğini söyledi. Bolat'ın verdiği bilgilere göre Eylül ayında hem aylık hem de yıllandırılmış mal ihracatında rekor kırıldı. Böylece Türkiye tarihinin en yüksek Eylül ayı ihracatı gerçekleştirilmiş oldu. Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki açılış resepsiyonunda Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve diğer parti temsilcilerinin bir araya gelmesine ilişkin tepkiler üzerine siyasilerden ard arda açıklamalar geldi. İyi Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Cumhurbaşkanı'nın başkanlık divanında siyasi parti liderleriyle bir araya geldiği görüşmeye katılmasıyla ilgili soruya, "Televizyonlarda zirveden falan bahsediliyor, bu zırvadır. Bu Türk siyasetinde olmaması gereken bir şey. Sayın Cumhurbaşkanı'yla da, bütün siyasi partilerin genel başkanlarıyla da elbette ki medeni sınırlar içerisinde görüşürüm. Bütün siyasi liderler de bunu yapmalıdır" cevabını verdi. Erdoğan'la samimi anları dikkat çeken Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'nun partisinden gelen açıklamada ise, "Sayın Genel Başkanımız da diğer siyasi parti genel başkanları gibi davete icabet ederek salonda yerini almış, o esnada meclis başkanının kendilerine yer vermesi üzerine Sayın Cumhurbaşkanı ile yan yana oturmuştur" denildi. Gazeteci Fatih Altaylı davasında flaş bir gelişme yaşandı. Tarihçi İlber Ortaylı ve tarihçi Murat Bardakçı ve hukukçu Köksal Bayraktar, mahkemeye bilimsel mütalaalar sundu. Bardakçı, Altaylı'nın bu sözlerinin tarihsel gerçeklere dayandığını belirterek, yorum Osmanlı tarihiyle ilgilidir değerlendirmesinde bulunurken, İlber Ortaylı ise tamamen geçmişin bir şekilde analizi yapılmaktadır, demokratik seçim mekanizmasına inandığı açıktır dedi. Silivri'deki Marmara Cezaevinde 103 gündür tutuklu bulunan gazeteci Fatih Altaylı bugün hakim karşısına çıkacak. Bununla birlikte Gezi direnişi davasında yargılanan ve 1 Ekim'de adli kontrol şartıyla tahliye edilen menajer Ayşe Barım'ın tahliye kararından bir gün sonra yeniden tutuklanmasına karar verildi. Barım, 1 Ekim'de görülen duruşmada yaşadığı sağlık sorunlarına ilişkin, "30 kilodan fazla kilo verdim, sunulan tüm somut veriler kimseyi hasta olduğuma ikna edemedi. Ben tedavi olmak istiyorum, olmak zorundayım" ifadelerini kullandı. Piyasalara baktığımızda ise en son döviz kurlarına göre 1 Avustralya doları 27 lira 47 kuruştan, 66 Amerika Birleşik Devletleri sentinden ve 56 Euro sentten işlem görmekte. Spor haberlerinde futbol var. UEFA Avrupa Ligi'nde sahasında ağırladığı Nice'yi 2-1 yenen Fenerbahçe ikinci maçında ilk galibiyetini aldı. Fenerbahçe'nin yaz transfer döneminde kadrosuna kattığı Kerem Aktürkoğlu attığı 2 golle takımına galibiyeti getirirken hem Fenerbahçe formasıyla ilk kez fileleri sarstı hem de Fenerbahçe tarihinde bir Avrupa Kupası maçında ilk 25 dakikada 2 gol atmayı başararak tarihe geçti. Hava durumuna baktığımızda ise en son meteoroloji verilerine göre başkent Canberra parçalı bulutlu 19 derece, Sydney güneşli 24, Melbourne az yağışlı 19, Perth'te yağmur ihtimali var 23, Adelaide parçalı bulutlu 20, Hobart parçalı bulutlu 16, Wollongong genelde güneşli 23, Newcastle güneşli 24, Brisbane güneşli 29, Cairns de güneşli 31 ve Darwin parçalı bulutlu 35 derece olarak öngörülüyor. SBS Türkçe haber bültenini dinlediniz. Ben Mert Balkanlı. Yayınımızın bundan sonraki bölümünde Nejat Başar sizlerle beraber olacak.
Bu ve benzeri bölümleri Apple Podcast, Google Podcast, Spotify ve diğer benzer kaynaklardan dinleyebilirsiniz.